Ayrım 7, sayfa 61. Yalanlar. O sıradan iyi, saf insanların kafasına, yüreğine yerleştirilmiş, genlerine işlemiş ne kadar çok önyargı, kuşku, korku var. Bir düşün. Ne kadar çok öğretilmiş düşmanlık, ne kadar çok yalan var aramızda. Bugünün yalanları değil, kadim yalanlar. Önyargılarla, yalanlarla yetiştirildik. Kimimiz sorguladık ama çoğumuz inandık. Bizi birbirimizden ayıran evdeki, mahalledeki, okuldaki, siyaset meydanlarındaki yalanlar. Çocukluğumda duyduklarımı hatırlıyorum. Kürt yoktu, onlar Dağ Türkleriydi. Karda yürürken karlar kar kurt ettiği için Kürt denmişti adlarına. Onların kuyrukları olurdu. Bir Kürt arkadaşım çocukluğunda kuyruğu çıkmasın diye kuyruk sokumunu ova ova yere açtığını anlatmıştı. Bizim evdeki söylem biraz daha insaflıydı. Anneme göre Kürtler sadık olurlardı ama tepelerini attırmaya gelmezdi. Köpekten söz eder gibi söylerdi bunları. Komşulara göre hepten haindiler, bölücüydüler. Zulüm falan görmüyorlardı. Hepsi bölücülerin propagandasıydı. Neleri eksikti ki? Bakan da oluyorlardı, general de, milletvekili de. Öğretmenimize göre Kürtlerin dilleri yoktu. Dağ köylerinin gluglusuydu konuştukları. Kafirdiler, dinleri, inançları kızılbaşlıktı. İbadetleri mum söndü, haydi kapan kapana ayiniydi. İlkeldiler, medenileştirilmeleri gerekiyordu. Böyle büyüdük biz. Okulda, askerlikte döve döve öğretilen Türkçe ile o yalanlar burada da tekrarlandı. Her sabah Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye ant içerdik, Kürt olduğumuzu bile bile. İnanmayacaksın ama biz Türkler, daha doğrusu batıdakiler, çocukluğumuzda Türk, Kürt bilmezdik. Zaten bizim çevrelerde pek görünmezlerdi. Varsalar da kendi köylerinde, dağlarında otururlardı işte. Kürt işçiler, bir de çok yoksul çocuklar vardı. Onlar da bizim yaşam alanımızın dışındaydı zaten, yoklardı. Kürt soyut bir kavram, farklı dünyadan bir yaratıktı. Eskiden çocuklar bizde de Kürt olduklarını bilmezlerdi. Daha doğrusu Türk, Kürt diye bir ayrımın farkında değillerdi. Birileri köylerine, analarına, babalarına zulmederdi. Devlet diyebilirlerdi onları. Devlet ise jandarmaydı gözlerinde. Evde anasıyla, bacısıyla, sokakta oynarken arkadaşlarıyla konuştuğu dille, okulda konuşunca neden dayak yediğini, jandarma köylerini, evlerini bastığında dedesinin, babasının neden yerlerde sürüklendiğini, köyün gençlerinin neden toplanıp götürüldüğünü, sonra neden geri dönmediklerini anlamazdı. Demek ki hayat böyle bir şeymiş diye kabullenirdi. Başkasını bilmezdi. Sonra gün geldi, başka bir yaşam mümkün dedi. Kürt olduğu için zulüm gördüğünün bilincine vardı, isyan etti. Önce içten içe, sessizce, gizlice, sonra daha yüksek sesle, sesini duyuramayınca da silahla, şiddetle. Yalanlar iki tarafa da söylendi. Kürt'e Kürt olmadığı belletilmeye çalışılırken, Türkiye'de Kürt diye bir şey yok dendi. Bu adla anılan dağ adamlarının ilkel eşkıyalar olduğu, milleti Türk, Kürt diye ayırmanın, birlik ve bütünlüğümüze kastetmiş hainlerin, yabancı güçlerin komplosu olduğu öğretildi halka. Ama sen bu yalanlara kanmadın. Senin gibi kanmayanlar var. Üstelik giderek çoğalıyorlar. Hepimiz öğrendik. Okuldan, aileden, çevreden, soluduğumuz havadan. Sonra kimimiz küçük aydınlanmalar, küçük mucizeler yaşadık. Sevdiğimiz sınıf arkadaşımızın Kürt olduğunu, böyle olduğu için aşağılandığını, acı çektiğini öğrenmek gibi. Arabasıyla kapımızdan geçen karpuzcunun arabasını devirmelerinin, zavallı adamı kanlar içinde kalasıya dövmelerinin nedeninin Kürtçe türkü söylemek olduğunu öğrenmek gibi vicdansızlatan şeyler. Büyükler konuşurken duyduğumuz bazı sözler, güvendiğimiz bir büyüğümüzün onlar da senin benim gibi insan demesi, doğu hikayeleri, edebiyata yansıyan utangaç satırlar, sonra siyasi kimlikli bir Kürtle karşılaşma. Farkındalık yavaş yavaş gelişiyor. Vicdan gözlerin açıksa görmeye başlıyorsun. Ne hakkımız var bunları yapmaya? Bu haksızlıklar, bu zulüm bize yapılsaydı ne hissederdik diye soruyorsun. O soruyu sorduğun an aydınlanma anıdır işte. Ya görmemekte direnenler, o soruyu sormayanlar? Görmenin huzurlarını bozacağından korkanlar onlar. bilinçaltı bir korku bu. Kimileri çıkarlarının zarar göreceğinden, kimileri kendi mahallesinin aforozundan, kimileri başına bela almaktan korkar. Bir de çok daha derinlerde yatan egemen ulusa mensup olma duygusu. Cumhuriyet elitlerinin ne yapsalar bir türlü medenileştiremedikleri halklara uzaklığı, hele de o halkların ben de varım dediklerinde kapıldıkları öfke. Aklımdan hiç çıkmayan bir fotoğraf var. Belini açıkta bırakan düşük belli pantolonu, bedenini saran tişörtü, sarı uzun saçlarıyla çok modern, genç, güzel bir kadın. Elinde bir taş, seçimler için şehre gelmiş, Kürt milletvekili adaylarının konvoyunu taşlıyor. Bu fotoğraf üzerine çok düşündüm, anlamaya çalıştım. Onu da mı anlamaya çalıştın? Hem onu hem beni. Nasıl anlayacaksın? Çok zor, hatta imkansız olduğunu biliyorum. Ama hem seni hem de onu anlayamazsam, ikinizin ve kendimin ön yargılarımızı, korkularımızı yenemezsek, korktuğumuz her şey başımıza gelecek. Körlüğe sığınmak, ön yargılarımızı besleyen kadim yalanlara inanmak, düşmanlaşmak daha kolay. Deyim yerindeyse daha konforlu. Ya sen, sizler, nedir seni, senin gibileri buralara getiren? Kendimizle barışma, kendimizi zulmün sorumluluğundan arındırma isteği. Belki de kendi mahallemizde yalanlara inanan ya da inanmak isteyenlerin de kefaretini ödeme çabası. Ey doğunun insanları, Kürtler, ötekiler, batıdan geliyoruz. Biz oradakiler topumuz düşman, topumuz kötü değiliz çığlığı. Sesiniz yeterince güçlü mü? Ancak sizin sesinizle birleşirse güçlü olur. Doğu da, batı da duyar o zaman. Savaşın sesi insanın sesini de, şarkıların, türkülerin, dostlukların sesini de bastırıyor ne yazık. Buradan kurşun sesi, bomba sesi, acının, ölümün çığlığı duyuluyor sadece. Üstelik bu seslere de alışılıyor. Ne tuhaf, artık ben de alıştım. Sur içinde birkaç yüz metre ileride savaş var. Kurşunlar, bombalar, çığlıklar. Ama dikkatimi vermezsem duymuyorum. Kimse duymuyor, belki de duymamaya çalışıyor. Bizler alıştığımızdan, kanıksadığımızdan duymuyoruz. Batıdakiler kulaklarını tıkadıklarından, duymak istemediklerinden duymuyorlar. Terörist olduğumuzu, olanları hak ettiğimizi düşünüyorlar. Burada yaşananları hiçbir halkın kimsenin hak etmediğini anlatmak o kadar zor ki. 10 yılların ön yargılarıyla örülmüş, iktidarların sürekli tahkim ettiği duvarları aşmak kolay olur mu? Şimdi araya bunca kan, yıkım, ölün girince büsbütün zorlaştı. Kitleler, öğretilmiş düşmanlıklar, temelsiz korkular kabartılarak, nefret dili yaygınlaştırılarak vicdansızlaştırılıyor, kötülcülleştiriliyor. Haklısın, güçsüzüz, aslında bir avucuz, üstelik korunaksız, iki taraf arasında yapayalnız. Kitlelere yalan, savaşanlara nefret hükmediyor. Kimse birbirine güvenmiyor, doğuda da, batıda da. Güvenmek. Sen de burada duyduklarına kuşkuyla yaklaşıyorsun, soruyorsun, didikliyorsun. Kendi gözünle görmek, kulaklarınla duymak istiyorsun. Ne kadar anlatılsa, ne kadar dinlesen, yüreğinde hep bir acaba var. Amanın yerine acabayı koymuş gibisin. Neden bu kadar güvensizsin? Cizre'de sokağa çıkma yasağı kaldırılıp da ilçeye giriş izni verilir verilmez çocukları öldürülmüş, evleri yıkılmış insanların acılarını paylaşmaya, olup bitenleri kendi gözlerimizle görmeye gitmiştik. Gençlik örgütünden mihmandarımız bizi yıkıntılar arasında dolaştırıyor, tarumar olmuş sokakları, delik deşik evleri, evden eve geçmek için açılmış delikleri, sokaklardaki, bahçelerdeki yaralı hayvanları gösteriyordu. Acıyla, öfkeyle, isyanla dolaşıyorduk peşinde. Aklıma takılan bir şey vardı. Çatışmalar sırasında bebekler, çocuklar, yaşlı insanlar, polisler ölmüştü. Peki ya hendekçi çocuklar? Münasebetsiz kaçacağını bile bile biraz da kendi güvensizliğimden utanarak keskin nişancıların vurduğu gençlerin durumunu sordum. Yaralılar mı? Tutuklandılar mı? Ölenler gömülebildi mi? Biz burada hendeklerde çatışan görmedik. Bir defasında gece sokakta üç maskeli genç beni de durdurdu. Kimlik kontrolü yaptılar, sorun yok deyip gittiler. Burası küçük yer, zaten tanıyorduk birbirimizi, dedi genç adam. Peki bu hendekler, bu barikatlar? Küçük çocuklar oyun için mi kazdılar buraları? Oyun için mi patlayıcı döşediler? Silahlı değiller miydi? Utandım, soramadım. İçin içinde öfkelendim. Bin bir bela atlatıp oralara kadar gitmişiz. Yüreğimizi faraş gibi açmışız. O acılı anaları, felaket geçirmiş insanları içimize sokmak, bağrımıza basmak, yardımcı olmak için ve keriz yerine konuluyoruz. Çünkü o genç size güvenmiyordu. Batıdan gelen tuzu kuru, iyi kalpli kadınlardınız onun gözünde. Sizden bütün beklediği ne büyük zulme uğradıklarını görüp başkalarına anlatmanız, tanıklık yapmanız, seslerini duyurmanızdı. Kim olursan ol, ne düşünürsen düşün, ne kadar çabalarsan çabala, hep güvenilmez ötekisin. Sana sadece göstermek istenilen gösterilir, gerçeği bilmen gerekmez. Acabalarımızdan bu yüzden kurtulamıyorum işte. Cizre'de toprağa verilmediğinden buzlukta saklanan küçük kıza, ekmek aramaya çıktığında vurulan yaşlı adama, hastaneye ulaştırılamadığından can veren bebeğe, evleri, hayatları yıkılan insanların acısına inandım. Acaba demedim. Gördüklerim yetiyordu mağduriyetin, zulmün tanıklığını yapabilmek için. Beni kandırmaya çalışmasına gerek yoktu. Gerçeği olduğu gibi aktarsa kendisinin, arkadaşlarının, örgütünün savaştaki payını kabul etmiş olacaktı. Bunu bilmeni, öğrenmeni istemiyordu. Daha doğrusu davasına öyle inanmıştı ki bu pay onun vicdanına ağırlık vermiyordu. Savaşı kazanmak, kurtuluşa varmak için yapılması gereken yapılmış, feda edilmesi gereken feda edilmişti, o kadar. Benim için o kadar değil, ölüler üzerinden kazanılacak, hele de insanın feda edilmesiyle sağlanacak zaferlere hiç inanmadım ben. Kan ve yıkım üzerinde kurulacak her düzen, her iktidar ölümün kokusunu taşır. Bu kaygıları taşırsan savaşamazsın, kazanamazsın. Kazanmak için ille de şiddet gerekmiyor, başka türlü de kazanılır. Güzel ama hayatta karşılığı olmayan naif bir düşünce. Hayatta karşılığı olan şiddetse, ölümse, yıkımsa o zafer yerinde kalsın, ben almayayım. Çünkü sen barışçı kalabilme lüksüne sahipsin, korunaklısın, evin kurşun yağmuru altında değil, mahallen abluka altında değil, onurun ayaklar altında değil. Haftalardır susuz, ışıksız, ısıtmasız, hatta ekmeksiz kalmadın, yaşam damarların kesilmedi. Buralara gelip dayanışmanı gösterir, iki anneye sarılır, üç çocuğun başını okşar, vazifeni yapmış olmanın iç huzuruyla, gururuyla çekip gidersin. Onlarsa korunaksız, umarsız, yapayalnız, öyle edebi anlamda falan değil, etlerinde, kemiklerinde duyuyorlar şiddetin acısını. Senin gibi başkalarının mağduriyetine değil, kendi mağduriyetlerine baş kaldırıyorlar. Sen o değilsin. Yargılarken de, hüküm keserken de sen ötekisin. Böyle konuşman acıtıyor. Beni de. Şehrin ölümü. Çatışmalar sur içinde ama bütün şehri ölüm uykusuna yatmış gibi. Dükkanlar kapalı, otobüsler, minibüsler, taksiler kontak kapatmış. Okullar tatil değilse de öğrenci yok. Kimse çocuğunu okula göndermiyor. Protesto için mi, korkudan mı, neden? Hem protesto hem de korkudan. Neyi protesto ediyorlar, kimden korkuyorlar? Esnaf eskiden olaylar çıkıp da camını, çerçevesini indirecekler diye korkardı. Dükkanının kepenklerini indirir, malını korurdu. Örgütün baskısı olurdu zaman zaman. Örgütün gençleri çarşı esnafını kepenk kapatmaya zorlardı. İçin için homurdansalar da karşı çıkmaya cesaret edemezlerdi. Şimdi korkudan çok protesto için, yetti artık demek için, seslerini sessizlikle duyurmak için kepenk kapatıyorlar, kontak kapatma eylemi yapıyorlar. Devlet asayişi sağlayacağım diye saldırdıkça şehir kendi içine kapanıyor. Yanan, yıkılan sura uzaktan bakarak ağır bir uykuya dalıyor. Bugün de bütün kepenkler inikti. Kaplumbağanın kabuğuna çekilmesi gibi şehir kendi içine çekilmişti. Sur kapılarına doğru yürüyen kalabalığın üzerine gaz bombaları atılmaya başlandığında polisin önden kaçışanları içeri almak için kapıların, kepenklerin bir an açıldığını, sonra yeniden kapandığını gördüm. Ben de önüme gelen ilk kapıdan içeri attım kendimi. Küçük bir oteldi. Öksürüp duruyordum. Boğulmak üzereydim. Benim gibi birkaç kişi daha vardı. Acele limon bulup verdiler. Lavaboyu gösterdiler. Kendiliğinden bir bağ kuruldu aramızda. O sırada onlardan biriydim. Batıdan gelmiş yabancı değildim artık. Kısacık bir süre içinde olsa aynı kaderi paylaşıyorduk. Bu beni mutlu etti. Burada şehrin neresinde olursan ol, yüreğin surdadır. İşten çıktıktan sonra uğradığın kahvededir. Kahveci bilir ne isteyeceğini, sormaz bile. Küçük bir ocak başı kebapçı vardır bakırcıların sokağında. Ucuz, temiz, leziz. Tadı damağındadır, kokusu burnunda. Bir daha hiç açılmayacak belki. Bir daha cam önündeki masada oturup o lezzeti tadamayacaksın. Elinden alınan, yitip giden, geri gelmeyecek bir yaşam parçası, bir alışkanlık. Küçük hayatlarımızın dinginliği, gündelik mutluluğu o alışkanlıkların toplamı değil midir zaten? Birlikte biber gazı yiyip aynı kaderi paylaştığın için mutlu olduğun o insanlar, şehirlerin ruhunu geri istiyorlar. Bu kadar basit işte. İnsanlar kendileri fark etmeden şehirleriyle özdeşirler, biliyorum. Tanıdık bir sokakta her gün önünden geçtiğimiz bir evin yıkılması, alışık olduğunuz bir dükkanın kapanması, bir ağacın kesilmesi bile içinizi acıtır. Düşün ki bu şehir yüreği delik deşik edilerek gözlerimizin önünde katlediliyor. Can çekişmesini seyretmeye yazgılıyız. Artık kepenkler korkudan, baskıdan değil isyandan kapanıyor. Herkes yitip giden şehrine kendi diliyle ağıt yakıyor. Sur içinde kurşunla, çarşıda kapalı kepenklerle, sokakta kontak kapatarak. Çaresizlik arttıkça isyan büyüyor. Halk hendekçi gençlere daha fazla sahip çıkıyor. Surun yıkımından onlar da sorumlu değil mi? Sokakları delik deşik eden, hendekler açan, hendeklere patlayıcı döşeyenler. Bu yıkımda o gençlerin demiyorum, onları hendeklere, barikatlara sürenlerin sorumluluk payları yok mu? Buradan, surdan bakarsan onlar şehirlerini savunuyorlar. Uzaktan, senin oralardan, batıdan bakarsan bu yıkımdan onlar da sorumlu. Gerçek görecelidir, nereden baktığına bağlıdır. Buradan bakıyorum, soğuktan morarmış elimde solmuş bir gül ölüsü, yüreğimde sıkıntı, tedirginlik, kararsızlık, içimde buralardan kaçma arzusu. Şehre kar yağıyor, surlara kar yağıyor, hendeklere, yüreklere, ölülerin üzerine kar yağıyor. Havaalanı açıldı mı, uçak seferleri başladı mı? Bugün yılın son günü, burada daha fazla kalmak istemiyorum, dönmek istiyorum. Bu gece yılbaşı, kendi şehrine, kendi insanlarına dönmelisin. Bu gece ben surun yoksul, kimsesiz, evsiz çocuklarına pasta yapıp onlarla birlikte gökyüzüne renkli balonlar uçuracağım. Parlak kağıtlara sarılı 3 kuruşluk minik hediyeler dağıtacağım her birine. Birlikte küçük bir mutluluk çalacağız savaştan, ölümden, yıkımdan. Hendeklerde savaşan çocuklarsa bana kızacaklar. Caş, hain diyecekler. Biz burada ölürken rengarenk balonlar uçurmaktan utanmıyor musun diye suçlayıp sorgulayacaklar. Yüreciklerin gizli bir köşesinde balonlara duydukları özlemi kendilerine bile itiraf etmekten çekinecekler. Büyük umutlarına sığınacaklar. Bir gün şehrimiz ve halkımız özgür olduğunda bir gün mutlaka diyecekler. O günü göremeyeceklerini düşünemeyecekler bile. Bizim çocuklarımız onlar. Yanlış da yapsalar, doğru da yapsalar bizim çocuklarımız. Şehirle birlikte ölüme yazgılı. Umut. Umutsuz olduğumu, çıkış yolu göremediğimi söylediğimde aydınlık yüzlü genç adamın bana acıyarak baktığını hissettim. Dağdan inmiş biriydi sanırım, hendeklerde çatışan gençlere, çocuklara takviye için gelenlerdendi. Belki de mahalle sorumlusuydu, bilmiyorum. Biz sonuna kadar umutluyuz, zafere inanıyoruz dedi. Sesi güvenliydi, yalan söylemiyor, bana propaganda yapmaya çalışmıyordu. İnanç umutlu kılar. Umutlu olmasalar canları pahasına savaşmazlardı. Amaçlarına da, savaşlarına da inanıyorlar. Bu yüzden de umutlular. Bizler de hayatı seviyoruz, yaşamak istiyoruz. Bu yüzden ölmekten korkmuyoruz dedi. Öğrenilmiş, ezberlenmiş, hamasi bir söz gibi geldi önce. Sonra inancın böyle bir şey olduğunu düşünüp ürperdim. Bu yıkımın ortasında sadece savaşanlar mı umutlarını koruyabiliyorlar? Ölümün umudu beslemesi hem anlaşılmaz hem de ürkütücü geliyor bana. Bir amaç uğruna savaşıyorsan umutlu oluyorsun. Ölümden bile umut devşiriyorsun. Bir yere doğru inanarak yürüdükçe yol ne kadar zahmetli, ne kadar tehlikeli olursa olsun hedefe varamayacağını hissetsen bile ayakta kalıyorsun. Uzun yıllar boyunca ben de bir yerlere doğru yürüdüm. Uzak ama bir gün varabileceğimize, en azından yaklaşabileceğimize sandığımız bir hedefimiz vardı. Yürüyüşün kendisi bile umut vericiydi. Sonra yürüyüş hedefin yerine geçti. Yolda olmanın sağladığı tatmin varış noktasını bulanıklaştırdı. Yolumuzu şaşırdık, yanlış adımlar attık, hedeften uzaklaştık. Bazen hedefe yürüyüşün sağladığı tatminin aldatıcı bir umut olduğunu düşünüyorum. Savaşanlar bütün bunları düşünmez. Düşünürse savaşamaz, pes eder, teslim olur. İçeride hendek kazıp mayın döşeyen çocuk yaştaki gençlerin amaçlarının doğruluğundan da zaferden de en küçük kuşkuları yok. Hani objektiflere zafer işareti yaparlar ya, o işaret yüreklerindeki umudun ve inancın işaretidir. Kimse o çocukları, gençleri zorla göndermiyor hendeklere ya da dağlara. Bu yaygın bir propagandadır ama gerçeği yansıtmıyor. Onlar halklarının kurtuluşu için, kendi özgürlükleri, kimlikleri için savaştıklarına inanıyorlar. Buradan, yangının içinden bakınca onları anlıyorum, anlamanın ötesinde yüreğimde duyuyorum. Ölmeyin, öldürmeyin çocuklar diye bağırmak istiyorum. Bu yolun yanlış olduğunu, kırılacaklarını, yenileceklerini bilsem de burada surların önüne çökmüş çatışma seslerini, gökyüzünde dolanıp duran helikopterlerin gürültüsünü, şehrin iç çekişlerini dinlerken yapmayın diyemiyorum. Onlara hak veriyorum. Sonra kendi dünyama, kendi çevreme döndüğümde, kendimle baş başa kalınca her şey farklılaşıyor. Hendekler kurtuluş yolu değil, mezar çukuru oluyor gözümde. Araya öyle uzun mesafeler giriyor, akıl duyguları öyle bir baskılıyor ki, sur içindeki çocuklar, gençler hiç de o kadar masum görünmüyorlar gözüme. Kendi çevreme dönünce duygu yarılması yaşıyorum. Burada kendimle daha barışık, daha tamamım ama çaresizliğim büyüyor. Çaresizlik. Aslında o çocuklar da çaresiz. Sarılabilecekleri tek şey büyük umutları. Onlar için hiç olmaktan kurtulmanın, kimliklerini bulmanın, onurlarına kavuşmanın, hem de sadece kendi onurları değil, babalarının, dedelerinin, halklarının onurunu geri kazanmanın yolu ya dağdan ya hendeklerden geçiyor. Onlara başka çıkış bırakılmadı. Başka çıkış vardı, olabilirdi, olabileceğine inanmıştık. Olsun diye çabalamıştık. Büyük çaresizliğimiz başaramamış olmaktan geliyor. Barışı başaramadık. Şimdi savaşa bahane bulmaya çalışıyoruz. Barışı başaramadınız, başaramadık. Çünkü nasıl yapılacağını bilemedik. Önderlere, başkanlara, örgüte, devlete ihale ettik. Halklar barışa giden sürecin aktif militanları değil, pasif aktörleri oldular. Barışı yeterince güçlü isteyemedik. Savaşlara dur diyemedik. Galiba sadece Kürt halkı barışa gerçekten inanıyor, barış istiyordu. Çünkü onların çıkarı barıştaydı. Bunca yıldır savaşın bedelini onlar ödüyorlardı. Barıştan kazanacakları vardı. Batıdakiler, yani bizler için, Türkler için aynı şeyi söyleyemem. Bir yandan kuşaklar boyunca öğrenilmiş, neredeyse genlere işlemiş Kürt düşmanlığı, hadi düşmanlık demeyelim, Kürt aşağılaması, öte yandan Türk milliyetçiliğinin kadim bölünme korkusu, kendimi en çaresiz hissettiğim nokta tam da burası işte. Bu korkuları, bu ön yargıları yenemiyorsun. Kendi tarafını ikna edemiyorsun. Mesela buraya kalabalık bir heyetle, toplumda karşılığı olan, sevilen, tanınan sanatçılarla, aydınlarla, gençlerle, barışçılarla, 100 değil 500 kişiyle, 1000 kişiyle gelmek istedik, başaramadık. Yine de küçümsememek gerek. Varlığınız yüreklere iyi geldi, şehre iyi geldi. Hiç değilse bir gün için farklı bir rüzgar esti. Büsbütün yalnız değilmişiz dedi insanlar. Karma karışık düşünceler içindeyim. Batıdan buralara ünlülerle gelmenin, insanların ellerini tutmanın, geçmiş olsun demenin, taze çadırlarına gidip birlikte ahvah etmenin ne kadar işe yaradığından emin değilim. 10 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa hep aynı çevrelerin insanları. Aynı olağan şüpheliler, Ayşe teyze, Mehmet amca, emekli öğretmen Ferhunda Hanım, banka müdürü Arif Bey, kapıcı Rüstem, postacı Ali, örtülü Hanife kız, şortlu, bikinli Ayça, yani normal yurdum insanları akın akın gelip dayanmıyor sur kapılarına. Büyük çaresizliğimiz dediğimiz bu işte. Onlara ulaşamamak, onlara anlatamamak, onların korkularını yenememek, daha da zoru, hatta imkansızı, Türk'ün egemen ulus psikolojisini aşamamak, Türk insanı ötekilerin eşitliğini kabullenemiyor. Kul olurlarsa, tabi olurlarsa, annemin deyişiyle sadık kalırlarsa sorun yok. Ama eşitlik, hak, özgürlük talep etmeye görsünler. Çok güç olduğunu, çok uzun sürdüğünü, birkaç kuşağın barış ortamında birlikte yaşaması gerektiğini biliyoruz da, doğrusunu istersen o barış ortamına nasıl varılacağını bilmiyoruz. Sadece savaş kararı verenler ve onların askerleri kararlarından eminler. Bizim gibi sorgulamıyor, yüzleşmiyorlar. Savaştan başka yol yok mu sorusunu sormuyorlar. Çünkü o zaman savaşa devam edemezler. Ayrım sonu, sayfa 75.